Ayrım 3. Türkiye'de gerici akımlar ve nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 36. İhtiyar bir müessese. Hilafet. İslam teokratik bir devlet şeklini icap ettirmektedir. Devlet hayatında, devlet hukuki ve siyasi nizamında şeriat esasları, din kaideleri, dini prensipler hakim bulunmaktadır. İslami cemiyetler, teokrasi kelimesinin tam karşılığı olarak Allah kuvvetiyle idare olunan bir devlettir. Hükümdar, iktidarını tabiat üstü bir kaynaktan, Allah'tan almaktadır. Hakikat halde iktidar Allah'ta olmaktadır. Hristiyanlıkta teokratik doktrinler, siyasi ve dini iktidarı temsil eden hükümdar ile Papa'nın müşterek kaynaktan gelen iktidarlarından hangisinin üstün olduğunu tartışırken, İslam'da böyle bir mesele ortaya çıkmamış ve siyasi ve dini iktidar Allah tarafından tek ele verilmiştir. Böylece siyasi iktidarı elinde bulunduran sultan aynı zamanda halife olmuştur. Halifeliği elinde bulundurmayan İslam milletlerinde ise sultan en yüksek dini reis görevini, imam, görmüştür. Bütün bu görevlere karşılık sorumluluk sadece Allah'a karşıdır. Halife, hilafet sıfatına dayanarak din ve dünya işlerinde peygambere vekalet itibariyle umumi riyasette bulunmaktadır. Şervani, Studio in Muslim Politik, Tod, sayfa 25. Tariften de anlaşılacağı gibi, halife sultan, din ve dünya işlerini birlikte görmekte ve vekaleten umumi riyasette bulunmaktadır. Halifeliği elinde bulundurmayan İslam kavimlerinde ise, sultan, imam-ı kübra olarak şer'i vazife görmekte ve halifeye vekalet etmektedir. Bunlar, şeriate uygun bir dini icraatta bulundukları gibi şer'i şerif hükümlerine, dünyayı idare işini de ifaya memur idiler. Hazreti Muhammed zamanında siyasi cemiyet ve kudretin dini liderde olmadığını ileri sürenler de vardır. Bakınız Ali Abdülrezzak, İslamiyet ve Hükümet, İstanbul, 1937, sayfa 50. Özçelik tezinde bu fikri haklı olarak tenkit etmektedir. Özçelik'e göre siyasi taazzuvdan mahrum sadece dini topluluğun mevcudiyetine imkan yoktur. Mütekamil bir devletten bahsedilmese dahi gene toplulukta siyasi bir organizasyon mevcuttur ve bu düzenin siyasi kudreti de dini lidere aittir. Nitekim bu nüve şeklindeki siyasi camia sonra büyük İslam imparatorluklarına varacaktır. Hilafet müessesesi bir takım değişikliklere ve elden ele geçmesine rağmen varlığını muhafaza edebilmiş ve 1518 senesinde Yavuz Selim'in Mısır'ı işgaliyle Osmanoğullarına geçmiştir. Osmanoğulları İmam-ı Kübra sıfatlarını halife unvanı ile değiştirmişlerdir. O tarihten itibaren Osmanlı padişahı İslam diyarının da halifesi, dini reisi olmuştur. Gene kanaatimizce bu makamın Osmanlılara geçişi Türk ülkesinin batıdaki reform hareketlerine uymasına mani ve yıkılışına sebep olacaktır. Hilafet makamının mahiyeti üzerine verdiğimiz bu kısa izah göstermiştir ki, saltanatın ilgası bizatihi şeriat esaslarına aykırı olduğu gibi, hilafetin kaldırılışı da İslam siyasi prensiplerinin devlet idaresinden çıkarılması anlamına gelmektedir. Saltanatın kaldırılması ile kaynakları başka olan iki iktidar bir arada mevcut olmuştur. Nitekim siyasi kudretin dini kudretten ayrılmasından sonradır ki bu iki iktidardan hangisinin üstün olduğu meselesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Vahdettin'in hilafetten halli sırasında dini iktidarı ifade eden fetvanın milli iktidarın oylarından üstün olduğu ileri sürülmüştür. Hilafetin ilgası bu mücadeleye son verdiği gibi millet hakimiyetine dayanan bir iktidarın tamamıyla teokratik bir müessese ile birlikte aynı sistem içinde var olması hadisesine de son vermiş olmaktadır. Abbasiler zamanında da hilafet ve saltanat arasında bir ayrılma olmuşsa da gerek saltanatın gerek hilafetin kaynağı Allah olduğu için durum değişiktir. Fetva oya konuyor. Büyük Millet Meclisi'nin 18-11-1338 tarihli celsesinde İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, İstanbul'dan Refet Paşa tarafından çekilmiş bir telgrafı okumuştur. Bu telgrafta Halife Vahdettin'in İngilizlere iltica ettiği bildiriliyordu. Refet Paşa'nın telgrafına ekli olarak General Harrington'ın mektubu ve beyannamesi de meclise sunuluyordu. Bu beyannamede Zat-ı Şahane'nin vaziyet-i hazıra neticesinde hürriyet ve hayatını tehlikede gördüğünden bütün İslamların halifesi sıfatı ile İngilizlere sığındığı belirtiliyordu. İş bu telgraf ve mektupların okunması Vahdettin hakkında mevcut kızgınlığı artırmıştır. Vahdettin'in hilafete layık olmadığı Rauf Bey tarafından ifade olunmuştur. Bu adam İslamiyet'e ihanet etmiştir. Şer'iye vekili Vehbi Efendi, Vahdettin'in hareketini İslamiyet namına zül olarak belirtmiştir. Bu bakımdan Vahdettin'in haliyle yerine bir halife seçilip ona biat edilmesi vacip olmuştur. Vehbi Efendi bu konuda bir de fetva vermiştir. Meclisin riyaset makamını işgal eden Doktor Adnan Bey adı var, Vahdettin'in halledilmiş olduğunu ve yeni bir halife seçileceğini belirttiği vakit meclisten hali reye vaz edin sözleri yükselmiştir. Bu teklife Bitlis mebusu Yusuf Ziya Bey itirazda bulunmuş ve İslami otoritenin milli iradeye üstünlüğünü ileri sürmüştür. Fetva-i şerif bizim reyimizden yüksektir. Madem ki hakkında fetva vardır, mahludur. Gazi Mustafa Kemal'in bu iddiaya cevabı enteresandır. Affedersiniz beyefendi, bu memleketi yıkmak için de fetvalar verilmiştir. Fetva behemahal meclisi âlinin reyine vaz edilmelidir. Fetva reis tarafından oya konulmuş ve kabul edilmiştir. Milli iradenin dini iradeye üstünlüğü demek olan ve İslamiyet tarihinin kanaatimizce en önemli bir vakası olan bu davranış ne gariptir ki İzmit mebusu Sırrı Bey'in yaşasın İslamiyet şeklindeki bağırışı ile tescil olunmuştur. Gerçekte ise bu olay fetvaların mutlak hakimiyetine son veren laiklik akımında önemli bir adımdır. Milli iktidarın teokratik saltanata son verişidir. Aynı gün yeni halifenin seçimine geçilmiş ve Abdülmecit Efendi 148 oy ile halife seçilmiştir. 3 kişi Selim Efendi'ye oy vermiş ve 9 kişi de müstenkif kalmıştır. Masalın sonu, hilafet kaldırılıyor. Abdülmecit Efendi'nin halife seçilmesi Atatürk tarafından bir takım şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar arasında Abdülmecid'in Vahdettin'i telin etmesi ve sadece Halife-i Müslim'in ünvanını kullanması da şart kılınmıştı. Abdülmecid bu şartları daha ilk gününde ihlale ve saltanatı şahsiyeyi devam ettirmek gayesini güden hareketlerde bulunmaya başladı. Toplumdaki bir takım fikir hareketleri de Abdülmecid'e ümit verecek mahiyet taşımaktaydı. Teokratik bir idarenin taraftarı olan Rauf Bey, Kazım Karabekir, Refet Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Hüseyin Cahit gibi şahıslar halifeyi ziyaret etmek, onun hukukun korunması gerektiği hususunda beyanlarda bulunmak lüzumunu hissettiler. Özellikle Cumhuriyet'in ilanı bu çevrelerde telaş doğurdu. Zira Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte meclisin dışında kaynağını milletten alan bir riyaset mevkii ihdas edilmiş olmaktaydı. Bu durumda halifenin bir gün devletin başına geçmesi şeklindeki ümit yok oluyordu. Bu çevreler gidişi iktidarın tamamen millete mal edildiğini ve milli iktidar ile dini iktidarın bir arada yaşayamayacağını anlıyorlardı. Halifeye bağlı olan İstanbul basını ve bilhassa Ebu Ziyazade Ankara'ya ateş püskürüyor, padişahın sahip olmadığı haklara reisi cumhurun sahip kılındığı ileri sürülüyordu. Bu sırada Ağahan ve Emir Ali Atatürk'ten halifenin durumunun tayinini, İslam'ın şerefinin kurtarılmasını talep ediyor. İstanbul gazeteleri de bu mektubu neşrediyorlar. İstiklal Mahkemesi Hiyanet-i Vataniye Kanunu'na dayanarak İstanbul'da faaliyete geçiyor. Harici müdahaleler bir takım fikir adamlarının hala teokrasiye ve monarşiye bağlı kalarak yeni devletin gelişimini önleyici gayretler göstermesi, hilafetin, teokrasinin bu son köprü başının kaldırılması gereğini doğurmuştur. 3 Mart 1340 tarihinde Şeyh Saffet Efendi ile 53 refiki hilafetin ilgasını teklif eden bir tasarıyı meclise sunmuşlardır. Zabıt Ceridesi Devre 2 Cilt 7/1. Hilafetin kaldırılmasını isteyen tasarı, bir takım İslami gerekçeleri ileri sürmekteydi. Hilafetin mevcudiyeti, Türkiye'nin harici ve dahili siyasetinde iki başlı olmasına sebebiyet vermektedir. Halbuki Büyük Millet Meclisi, uhrevi ve dünyevi bütün yetkileri şahsında toplamaktadır. Bu çağdaş bir İslam hükümetidir. Artık yanında bir hilafetin mevcudiyetine lüzum kalmamıştır. Türk milleti selameti muhafaza etmek için hakikate uymaktan başka bir hattı hareket takip edemez. Hilafetin son asırlardaki parçalayıcı hareketleri ancak kaldırılması suretiyle önlenebilir. Bu hal tarzı bütün İslam dünyasının menfaati icabıdır. Tasarının meclisteki müzakeresi sırasında İslamcılar gene annenevi tezlerini ortaya atmışlardır. Halit Bey ve Zeki Kadir Beyoğlu, klasik İslam siyaset prensiplerine dayanarak hilafetin mevcudiyetini müdafaa etmişlerdir. Hilafetin kaldırılması milli gelenekleri sarsacak ve felaket getirecektir. Şeyh Saffet Efendi ile Seyit Bey ise gene şeriate dayanarak hilafetin kaldırılması lehinde bulunmuşlardır. Halifelik bugün için siyasi iktidarın mütebidane kullanılışından ibaret kalmıştır. İsmet Paşa ise modern siyaset prensiplerine ve Türk devriminin prensiplerine dayanarak aynı sonuca varmaktadır. Türkiye, bütün İslam devletlerinin hürriyetlerini kazanmalarını istemektedir. Hilafetin mevcudiyeti ise Türkiye'nin bu milletin hürriyetlerine tecavüzü demektir. Ayrıca Milli Kurtuluş Hareketi, hilafet makamının karşı koymasına rağmen başarı kazanmıştır. Demek ki bir memleketin başarı gösterebilmesi için hilafetin mevcudiyeti şart değildir. Bu tartışmaların sonunda hilafet kalkmış, Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiş ve Şer'iye Evkaf Vekaleti tarihe karışmıştır. Hilafetin ilgası ile Osmanlı İmparatorluğu'nun teokratik sıfat ve kalıntıları da tarihe karışmış oluyordu. Bu şekilde millet hakimiyeti prensibi mutlak mevcudiyetini ortaya koymuş ve hareketlerini denetleyecek bir dini kudretten kurtulmuştur. 1924 Anayasası. Cumhuriyetin ilanı bilindiği gibi 1920 Anayasası'nı tadil eden bir kanunla yapılmıştı. 1920 Anayasası hemen hemen geçici bir devre için çıkarılmış olup 1876 Anayasası ile birlikte yürürlükteydi. Saltanatın ilgası ve hilafetin kaldırılması ile birlikte 1876 Anayasası da fiilen yürürlükten kalkmış oluyordu. 1921 Anayasası ise geçici bir devrenin ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda olup, gerçek anlamında yeni Türkiye Devleti'nin varlık ve düzenini gerçekleştirebilecek mahiyette değildi. Bu sebepledir ki, yeni Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir anayasa yapılması gerekli bir hal aldı. 1924 Anayasası, ilk şeklinde teokratik bir devlet tipine uygun hükümlerle kabul edilmişse de, bugünün demokratik ve laik cumhuriyeti bu anayasadan geçerek gelmiştir. 1924 Anayasası, laik cumhuriyete giden bir adımdır. Milli hakimiyet prensibine dayanan, kuvvetler birliğini ve üstün meclis esasını kabul eden anayasa, meclisi icranın karşısında üstün mevkiye getirecek derecede, adeta meclis hükümeti sistemine yakın bir sistem kabul ettiği halde, tam anlamıyla laik bir sisteme kavuşmuş değildir. Anayasanın ikinci maddesinde, Türkiye Devleti'nin dini İslam, denilmek suretiyle devletin teokratik bir bünye sahibi olduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde 26. maddede de meclisin bizzat yapacağı işler arasında ahkam-ı şer'iyenin tenfizi gösteriliyordu. Buna karşılık 70. madde Türklerin vicdan hürriyetini kabul etmekteydi. 1924 Anayasası'nın bu teokratik hükümlerine rağmen hiç olmazsa tatbikatta teokratik bir gidiş görülmemiş, aksine laiklik göze çarpmıştır. Hilafetin ve saltanatın kaldırılması sırasında meclisin şeriatin koruyucusu ve tatbikatçısı sıfatlarına da sahip olduğu iddia edildiği için 1924 Anayasası'na bu hükümlerin girmesi zamanın şartları icabı gerekli olmuştur. Bununla beraber İslam dininin resmi devlet dini olarak kabulü ve meclisin şeriatı tatbik etmekle vazifelendirilmesi, devletin siyasi teşekkülünün dini esaslara uygun olduğunu göstermektedir. Vicdan hürriyetinin tanınması, laikliğin bir cephesini geliştirdiği gibi, anayasanın kurduğu devlet düzeni de İslam'ın siyaset prensiplerine aykırı ideolojiler üzerine kurulmuştur. İslami prensiplere aykırı olarak siyasi iktidarın kaynağı Allah değildir. Gerek icra, gerek teşri organlar çalışmalarında şer'i esaslarla bağlı değildir. Beynelmilel yapıya sahip bir İslami otorite ne siyasi organların elinde ve ne de müstakil bir organda temerküz etmiş değildir. Devletin dininin İslam dini olduğunu bildiren hükme rağmen ne bunu temin eden bir organizasyon ve ne de ahkam-ı şeriyenin icrasını temin edecek usuller de tanınmamıştır. Ahkam-ı şeriyenin infazına memur edilen teşri organ, bu icrayı temin edecek icra organı içinde bu görevle görevlendirilmiş bir üye sahibi de kılınmamıştır. Ayrıca ahkam-ı şeriyenin bünyesine aykırı bir sistem içinde bu aykırılığı ortaya koyan bir organın bu esasları tatbik edeceği de beklenemezdi. Nitekim anayasanın 2. ve 26. maddelerine rağmen bu devrede yapısı itibariyle gerçekten şeriata aykırı devrim düzeni kurulabilmiş ve iktidar bunu yapabilmek için ahkam-ı şeriatı uygunluğu değerlendirmek gereğini duymamıştır. 1924 Anayasası'nın bu durumuna rağmen Gazi Mustafa Kemal nutkunda 2. ve 24. maddelerin ne gibi bir gerekle kabul edildiğini ve gerçek laikliğe giden yolda nasıl bir ukde teşkil ettiğini belirtmektedir. İslamların geleneksel şeriat yaygaralarının laikliği derhal pozitif bir metin içinde gerçekleştirilmesini önleyeceğini anlamış ve geçici bir süre için bu teokratik hükümlerin mevcudiyetine göz yummuştur. Bu davranışın yerindeliği 8 Teşrin-i Sani 1924 tarihli müzakerelerde ortaya çıkmıştır. Bu müzakerelerde dini otoritenin kudret ve yeri münakaşa olunmuştur. Fakat Atatürk, ukde teşkil eden bu zevaidin bir an önce kaldırılmasını istemektedir. Zevaid kaldırılıyor. Millet Atatürk'ün sözüne uyarak 1928 senesinde bu zevaidi kaldırmıştır. İsmet Paşa ile Mahmut Esat, Necmettin Sadık, Saracoğlu Şükrü, Ruşen Eşref, Yunus Nadi, Celal Nuri, Mazhar Müfit, Recep Zühtü, Palih Rıfkı Şükrü Kaya gibi bir takım mebusların teklif ettikleri kanun teklifiyle anayasanın 2, 26, 16 ve 38. maddeleri 10 Nisan 1928 senesinde 1222 sayılı kanun ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Türkiye'nin resmi dini kaldırılmış, meclis ahkam-ı şeriyeyi temfizden kurtulmuş ve mebuslarla reisi cumhurun dini yemin şekli laik bir yapıya çevrilmiştir. Zabıt Ceridesi, Devre 3, Sayfa 3, Sayı 94. Kanun mevcut 264 mebusun oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kanun gerekçesi olarak gerek İsmet İnönü ve arkadaşları, gerek teşkilat-ı esasiye encümeni, devletin laik ve demokratik bir cumhuriyete yönelmesi gösterilmiştir. Kanunu teklif edenlerin gerekçesi aynen şudur. Muasır medeniyet hukuku ammesinde millet hakimiyetinin tecellisine medar en mütekamil devlet şeklinin laik ve demokratik cumhuriyet olduğu mütesellimattandır. Millet Meclisi'nin ittifakı ile tasvip edilmiş olan kanunu medeni, ceza kanunu gibi müdevvinatı hazırımızda bu esası tatbikat ve fiiliyat sahalarında tecelli ettirmektedir. Esasen devlet bir şahsiyeti maneviye olduğuna göre bizatihi bir mefhumu mücerrettir. Dinin maddi şahıslara tahmil ettiği mükellefiyetlerin farzları amelen ifasına imkan da mutasavver değildir. Böyle mümkün olmayan istihsal peşinde ısrarın bir zaaf, bütün zaaflar gibi zararlı bir zaaf teşkil edeceğine şüphe yoktur. Esbab-ı mesrudeye binaen, laik devletin telakkisine münafi fıkraların teşkilatı esasiyeden tayyı teklif olunmuştur. Din ile devletin ayrılma prensibi, devlet ve hükümetin dinsizliğin tervici manasını tazammun etmemelidir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dinlerin devleti idare edenlerle edecekler elinde bir alet olmaktan kurtuluş teminatıdır. Muasır hukukiyat ilminden ve tarihten iktibas eylediği tecrübe ve bilgilerini nazarda tutan Türk inkılabı, din ile dünya işlerini karıştıran ve türlü müşkülata sebep olmaya müsait bulunan, mevadı kaldırarak teşkilat-ı esasiyeye sarih ve samimi bir metin vermekle Türkiye Cumhuriyeti'ne pürüzsüz bir surette bazı hakikisini bahşetmiş olacaktır. Bu suretlidir ki beşeriyetin manevi saadetlerini deruhte eden din, ayar eli değmeyen vicdanlarda bülent mevkiini ihraz ederek Allah ile fert arasında mukaddes bir temas vasıtası haline girmiş bulunacaktır. Bu kutsi teması camilerde, kiliselerde, havralarda veya sadece vicdanlarda arayıp bulanlar vardır. Devlet ve kanunları cümlesinin hamisidir. Kanun teklifi hakkındaki Teşkilat-ı Esasiye Encümeni mazbatasında da teklif gerekçesindeki aynı hükümler ve esaslar tekrar edilmektedir. Milletin ruh tekamülünden mülhem ve müktebes olarak Teşkilat-ı Esasiye'nin kabili tayir olmamak üzere vaz ettiği esasi maddelerle Türkiye Devleti için tespit ve ifade edilmiş olan demokratik cumhuriyet şeklinin muasır medeniyet hukuku ammesiyle hem ahenk surette layık olması ve millet hakimiyetinin kemaliyle tecellisine medar olan bu esaslar muvacihesinde devlete din izafesinin menbaı, din addolunan rivayetler nazarında dahi zait görülmesi lazım geleceğinde encümenimiz müttefik bulunuyor. İş bu gerekçelere dayanan anayasa değişiklikleri, Rafet Bey'in başkanlığındaki 10 Nisan 1928 tarihli meclis oturumunda hiç müzakeresiz ittifakla kabul edilmiştir. Anayasa değişikliğinin mecliste kabulü, 3. devre meclisin havasının 1. ve 2. devre meclislerine oranla çok değişik olduğunu göstermektedir. Hilafetin kaldırıldığı yıl olan 1924 yılından sonra toplumda gerçekleştirilen devrimler, bir fikir etrafında toplanan görüşler, memleketin politik ve ideolojik havasını değiştirmiştir. İlk meclislerin çeşitli fikir cereyanlarını temsil eden kozmopolit bünyesi kalmamıştır. Meclis, Atatürk'ün ve yeni Türkiye'nin devrimci prensiplerine inanmış, benimsemiş bir fikir, ideoloji etrafında toplanmış kişilerden meydana gelmektedir. En ufak bir konuyu şeriate, halifenin haklarına aykırı görerek kıyametler koparan meclis değildir bu. İslam'ın bütün siyaset prensiplerini reddeden din ile devlet ayrılığını, devletin siyasi bir kuruluş olarak dini esaslara istinad etmemesini hukukileştiren bu anayasa değişikliği, mecliste en ufak bir itirazla karşılanmadan oy birliğiyle kabul edilmektedir. 1924 yılından sonra gerçekleştirilen devrim hareketleri ve kurulan düzen bir bakıma anayasanın 2. ve 26. maddesi hükümleri karşısında anayasa kurallarına aykırıdır. Zira devletin resmi dini olarak İslamiyet'in kabulü, meclisin ahkam-ı şeriyeyi temfiz ile yükümlenmesi, hiç olmazsa nazari olarak devlet düzeninin İslami esaslara uygun olmasını, icraatın şeriata uygunluğunun araştırılmasını icap ettirmekteydi. Buna rağmen Türkiye'nin devrimci düzeni, muasır medeniyet seviyesine çıkmak için kabul ettiği ideolojiler ve çalışmalar hep bu süre içinde kurulmuş ve bu düzenin korunmasını amaç bilen koruyucu ceza hükümleri de bu devre içinde kabul edilmiştir. Demek oluyor ki anayasanın 2. ve 26. maddeleri boş birer kalıptan ibaret kalmış, bu kalıbın içi doldurulmak şöyle dursun, kalıbın esaslarına aykırı laik bir gidiş toplumda kendisini göstermiştir. İslam'ın teokratik, monarşik prensiplerine tümü itibariyle zıt bir ideolojinin uygulaması görülmüştür. Kısaca, anayasanın 2. ve 26. maddeleri gibi teokratik hükümlerine rağmen Türkiye hiçbir zaman için hilafetin kaldırılmasından sonra teokratik, klerikal bir sistemi benimseyip uygulamamış, aksine her uygulama laik demokratik bir cumhuriyete doğru kesin bir adım teşkil etmiştir. 1922 sayılı kanunla yapılan anayasa değişikliğinin fikri esası, teklif gerekçesinin şu cümlesinde açıkça belirtilmiştir. Türk inkılabı, din ile dünya işlerini karıştıran ve türlü müşkülata sebep olmaya müsait bulunan mevadı kaldıran bir metin vermekle, Türkiye Cumhuriyeti'ne pürüzsüz bir surette vaz-ı hakikisini bahşetmiş olmaktadır. Laiklik, milletin ruh tekamülünden doğmuştur. 6 oktan birisi. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 49.